Ayrım 29.
Aristotelizm. Rönesans'ta Platonizme paralel olarak onunla hemen hemen aynı zamanda Aristoteles felsefesine de yönelinmiştir. Yeni hayat duygusuna sağlam teorik temeller arayan Rönesans'ın Aristoteles'e de dayanmak istemesi doğaldır. Çünkü Aristoteles'in felsefesi Platon felsefesinin yanında klasik antik çağın en büyük yaratılarından biriydi. Ancak Rönesans için Aristoteles'in öteki antik çağlar arasında özel bir yeri vardı. Bu filozof, Orta Çağ'ın en olgun bir dönemini düşünceleriyle kılavuzluk etmiştir. Hristiyan doğmalarını felsefe ile temellendirmeyi kendine başlıca ödev edinmiş olan Skolastik, en parlak döneminde kendisine Aristoteles felsefesini dayanak olarak almıştı. Bu yüzden Aristoteles'in adı Skolastik ile sıkı sıkıya kaynaşmıştır. İmdi yeni bir dünya ve hayat anlayışıyla eskiyi aşmak isteyen Rönesans Orta Çağ düşüncesinin en klasik anlatımı olan Skolastik ile savaşırken onun için de Aristoteles'i de karşısında buluyordu. Onun için bundan önce de söylendiği gibi Rönesans'ın her biri bir yolda yürüyen düşünce çığırları Aristoteles felsefesine tepkide aralarında birleşiyorlardı. Ancak antik çağın kültür değerleri örnek ve kılavuz olarak seçilirken Aristoteles felsefesi gibi bu çağın ortaya koyduğu çok büyük bir değere de göz yumulamazdı. Üstelik bu felsefenin orta çağı aşarak Rönesans yüzyılları içine kadar canlı olarak ulaşmış bir geleneği de vardı. Rönesans Aristoteles felsefesini ele alırken bu düşünce sistemine kendi ölçüleriyle uzanmıştır. Yani humanist bir anlayışla bu felsefeyi yenilemiştir. Humanist tutum da antik metinleri orijinal şekilleriyle yeniden ortaya koymak ister. Bunun için Orta Çağ'ın bu metinleri kendi bakımından ekledikleri temizlenir. Bunlarda yapmış olduğu değişiklikler ve bozmalar düzeltilir. Kısacası humanist araştırmaları amacı antik metinleri asli şekilleriyle yeniden kurmaktır. Nitekim Rönesans'taki Aristotelizmin başında da yine hümanistleri bulmaktayız. Bunlar Aristoteles'in öğretisini Skolastik'in eklemelerinden temizlemeye çalışan bilginlerdir. Aristoteles felsefesini orijinal biçiminden uzaklaştıran bu eklemeler, önce Hristiyan felsefesi içinde, sonra da 14. yüzyılda tanışılan Arap düşünürlerinin yorum ve açıklamaları benimsenerek yapılmıştı. Hümanistler Aristoteles'in yapıtlarını asıllarındaki biçimlerine yaklaştırmak işi yanında Skolastik'in yavan okul dilini beğenmediklerinden düşüncelerini Rönesans'ta sık sık rastlanan bir estetik eğilime uyarak güzel bir dille anlatırlar. Rönesans'ta Aristoteles felsefesiyle uğraşan hümanistlerin başında Theodorus Gaza, ölümü 1478'dir, adında Bizanslı bir bilgin vardır. Platonizmin İtalya topraklarındaki gelişmesini Bizanslı bilginlerin başlattığını görmüştük. Aristotelizmin başlamasında da yine Bizanslı bir bilginin rolü olduğunu görüyoruz. Rönesans'ı yıkılan Bizans'tan İtalya'ya kaçan bilginlerin başlattığı ileri sürülür. Oysa İtalya'da antik geleneklerin yenilenmeye başlanması, yani Rönesans'ın temellerinin kurulmaya girişilmesi 1554 yılından önceye düşer. Nitekim Rönesans, Platonizmini başlatan, sonra bu çığırın sistemli çalışmalarını merkezlik edecek Floransa'daki Platon Akademisi'ni kuranlardan biri olan Platon ile öğrencisi Besarion'dur. 1438 yılında buraya gelip yerleşmişlerdir. Aristotelizmi başlatmış olan Gaza'da Bizans ülkesinden, yani memleketi Selanik'ten 1430 yılında İtalya'ya gelmiş, sonra burada kalmıştır. Buna göre daha İstanbul düşmeden önce İtalya'da humanist çalışmalar başlamış bulunuyordu. Bizans'ın yıkılması, dolayısıyla çok sayıda Bizanslı bilginin İtalya'ya gelmesi, kökleri 14. yüzyıla uzanan ve kendisi artık ortada olan bir akımı beslemiş hızlanmasında rolü olmuştur denilebilir. İtalya'da Gaza, Aristoteles ile Teofratos'un, Aristoteles'in en değerli öğrencisidir bu, doğa konusundaki yapıtlarını hümanist bir anlayışla yeni baştan çevirmiş ve etrafına bu yönde çalışmak isteyen pek çok öğrenci toplamıştır. Bunların arasında sonra Almanya'daki hümanist çalışmalar üzerinde büyük etkisi olacak olan Rudolf Agricola ile Paris Üniversitesi'nin ilerideki büyük hümanisti Jacques Lefebvre, Jacobus Faber de vardır. Rönesans'taki Aristotelizmin Platonizm'de olduğu gibi kendi içinde bir birliği yoktur. Platon felsefesi üzerindeki çalışmaların merkezi Floransa Akademisi'ydi. Bu akademinin çatısı altında toplanmış olan Platon hayranları, onun öğretisini aslındaki formu ile kavramaya çalışıyorlardı. Physinos'un çevirisi de bunu sağlamıştı. Buna karşılık Rönesans Aristotelizminin içinde Aristoteles felsefesinin gerçek formuna varmak isteyen hümanistler yanında bu felsefenin büyük yorum ve açıklamalarını kendilerine çıkış noktası yapan iki akımda bulmaktayız. Bunlardan biri İbn-i Rüştücüler, Averroistler, ötekisi de Aleksandristlerdir. İbn-i Rüştücüler, Aristoteles'in felsefesini anlayışlarında İslam Orta Çağı'nın en büyük düşünürlerinden biri olan ve Aristoteles'i yorumlarken pek çok yeni Platoncu öğeler karıştırmış olan İbn-i Rüşd'ün Averroes açıklamalarına bağlanıyorlardı. Aleksandristler ise antik çağ sonlarının büyük Aristoteles yorumcusu Afrodisyaslı Aleksandros'a dayanıyorlardı. Bir yandan hümanist Aristotelesçiler, Aristoteles'in bu ikinci elden devşirilmesine karşı savaşırlarken, Averroistler ile Aleksandristler de kendi aralarında çarpışıyorlardı. Böylece Rönesans'ın Aristotelizmi kendi içinde parçalanmış durumdaydı. Aristoteles felsefesini doğrudan doğruya kaynağından değil de yorumlarından ele alan Averroistler ile Aleksandristler yine de anlayış ve ruhça Rönesans düşünürleri sayılabilir. Çünkü aralarındaki tartışmada Orta Çağ'ın dine bağlı dünya görüşünü aşıp Rönesans'ın özgür düşüncesine çok yaklaşıyorlardı. Bunu bu iki Aristotelesçi çığır arasında geçen ruhun ölümsüzlüğü konusundaki ünlü bir tartışmada açık olarak görebiliyoruz. İkisi daha baştan şu anlayışla birleşirler. Hristiyan doğmasının ileri sürdüğü gibi bireysel ruh ölümsüz olamaz. Burada Hristiyanlığın baş doğmalarından biri reddedilmektedir. İnsanın asıl hayatını öbür dünyada dile düşünen, bu yüzden bu dünyayı öbür dünyaya yalnız bir hazırlık, bir geçit olarak anlayan Hristiyanlık için bireyin bedeni öldükten sonra ruhunun yaşamaya devam etmesi ana koşullarından biridir. Yoksa öbür dünya diye bir şey olamazdı. İşte Averroistler ile Aleksandristler şimdi el birliği ile bu doğmayı yıkmaktadırlar. Bu da onların tam Rönesans düşünürleri olduklarını gösterir. Yalnız bu arada Aristoteles'i anlayışlarına pek çok da yeni Platoncu öğeler karıştırmış olan Averroistler, bireyin ruhunun akıllı bir yönü olduğunu, bunun ölümden sonra da evrensel aklı geri döneceğini ileri sürerler. Aleksandristler ise naturalisttirler. Ruhun bu yönünün de ölümsüz olabileceğini kabul etmezler. Rönesans'ta Platonizmin merkezi Floransa'ydı. Aristotelizminki ise Padua'dır. Buranın üniversitesi daha 14. yüzyıldan beri İbn-i Rüştçülüğün merkeziydi. Asıl Rönesans yüzyıllarında İbn-i Rüştçülüğe karşı olanlar da Aristoteles'in gerçek öğretisine ulaşmak isteyenlerdi. Yani bütün kadro burada toplanmıştı. Rönesans'taki Aristotelesçilerin en büyüğü Pietro Pomponazzi 1462-1524'dür. Padua, Ferrara, Bologna üniversitelerinde profesörlük yapan Pomponazzi, yukarıda sözü geçen ruhun ölümsüzlüğü tartışmasında naturalist, materyalist bir görüşü savunmuştur. Bu arada aklın bulduğu ile dini öğrettiği ayrı ayrı doğrulardır. Birine göre doğru olabilen ötekine göre yanlış olabilir diyen çifte doğruluk öğretisine sığınmışsa da yine kilisenin aforozundan kurtulamamıştır. Demek ki ister hümanist, ister averroist ya da aleksandrist olsun, Rönesans'ın Aristotelizmi bu çağın tutumuna uygundur. Çünkü bunların hepsinin amacı skolastik olmayan bir Aristoteles'in de olduğunu göstermek, öğretisini gerçek biçimiyle ortaya çıkarmak ya da hiç olmazsa bu öğretiye dinin baskısından bağımsız olarak dayanmaktır. Bütün bunlar da Rönesans için tipik olan davranışlardır. Rönesans'ta yeniden doğan antik çığırlardan geri kalanlarına kısaca dokunalım. Hümanist araştırmalar çerçevesinde ilkin Petrarca'da daha çok Roma Stoası'na bağlı olarak canlandığını gördüğümüz Stoizm, bundan sonra popüler bir felsefe olarak çok yayılmış, başlıca da ahlak, siyaset alanında verimli etkileri dokunmuştur. En sonunda Justus Lipsius ile Scopius bu popüler akıma sistematik bir nitelik kazandırmışlardır. Atomizm. Rönesans'ta yeniden ortada görünen antik düşünce gelenekleri arasında atomculuk da vardır. Ancak hümanist araştırmalar önce Epikuros'u ortaya çıkardıklarından Rönesans'ın atomizmi bu öğretinin asıl kaynağı olan Abdera okuluna değil de başlıca Epikuros'a bağlanmış şekilde ilerlemiştir. Esasen hümanistler kendisini ortaya çıkarmadan önce de Epikureizm büsbütün ölmüş değildi. Orta çağın yakından bildiği Lucretius ve Cicero'nun aracılığıyla bu çağ boyunca da canlı kalmıştı. Yalnız orta çağ Epikurus'u pek tek yanlı olarak değerlendiriyordu. Bu çağda Epikurusçu demek pagan, puta tapar, doğru yoldan sapmış demekti. Bu öğretide orta çağ yalnız maddi hazlı en büyük değer diye sunan, hayatın yüksek değerlerini hiç aldırmayıp insana yalnız dünyanın tadını çıkarmasını, gününü gün etmesini öğütleyen, ona zevk almanın ince bir hesabını öğreten bir felsefeyi buluyordu. İşte orta çağın bu dar anlayışını aşarak Epikurosçuluğu da tam ve özgür kadrosu ile ortaya koyan yine Rönesans felsefesi olmuştur. Bu bakımdan en büyük hizmeti de Rönesans sonlarında yetişen bir Fransız düşünürü Pierre Gassan, 1592-1655 yılları arasında yaşamıştır, kendileri görmüştür. O Epikurosçuluğu her şeyden önce geniş aydın çevrelerin malı yapmıştır. Bu öğretinin yüzyıllar boyunda uğradığı bozulmaları ve aslından ayrılmaları düzeltip temizlemiş, kısaca Rönesans'ta her yanda yapılan bir işi gerçekleştirmiştir. Epikuros felsefesinin teorik kadrosunu orijinal formu ile belirtmiştir. Böylece yeniden canlanan atomcu felsefe, Rönesans'ın birçok görüşleri gibi ortaçağ skolastiğine büsbütün aykırıdır. Aristotelesçe skolastik doğayı bir organizma diye anlıyordu. Oysa atomculuğun getirdiği tam tersine mekanist, yani doğa gerçeğini atomlarda ve bunların hareketlerinde bulan bir anlayıştı. Şüphecilik. Antik geleneklerden bir başkasının şüpheciliğin Rönesans'ta Fransız düşünürü Montaigne'de çok ince bir temsilci bulduğu bundan önce söylenmişti. Rönesans sonlarında yetişen Montaigne yeni otoritelere karşı bir tepki olarak da anlaşılabilir. Artık olgunlaşan Rönesans düşüncesi onda kendi kendini eleştirmeye geçmektedir. Onun denemelerde parlak bir şekilde dile getirilen insan yaşamının özü ile ilgili derin sezgileri, şüpheciliği, Rönesans sonlarının buna esasen elverişli olan havası içinde iyice yaymıştır. 450 sarılanının bilimden şüphe, üstelik inana da açık kapı bıraktığından yayılmaya pek elverişliydi. Montaigne'in daha çok serbest bir biçimde edebi bir kılığa büründürerek anlattığı şüpheciliğe, sonra Pierre Charon ile François Sanche sistemli ve kapalı bir biçim kazandıracaklardır. Görülüyor ki antik çağın çok renkli düşünce tablosu Rönesans'ta hemen hemen tam kadrosuyla yeniden canlanmıştır. Ancak şunu bir daha belirtelim. Rönesans hiçbir zaman klasik ilk çağ düşüncesinin yalnız bir yenilenmesi değildir. O görüş ve tutumu büsbütün yeni olan bir hayat, kendisine öteki çağlarda rastlanmayan yepyeni bir insan da getirmiştir. Yeni bir dünya görüşünü oluşturmada antik geleneklere bağlanmak ilk ve zorlu olan bir destekti. Genç ve görgüsüz olan Rönesans düşüncesi İlkin eskilerin büyük okulunda yetişmek zorundaydı. Yalnız eskileri bir taklit olmayan bu düşünce, bunlardan öğrendiklerini gittikçe daha iyi özümseyerek hep kendisinin olan yeni bilgilere varmaya çalışmıştır. Kendisinin olan yeniyi Rönesans insanı önce kendi içinde aramış ve gördüğümüz gibi yeni bir insan anlayışını ortaya koymuştur. Sonra da yeniyi kendi dışında doğada aramış. Bundan da Rönesans'ın en büyük başarılarından olan ve bugünkü doğa bilimimizin temelini kuran bir doğa görüşü doğmuştur. Demek ki başlangıçta eskilere bağlı kalan Rönesans felsefesi gelişmesinin boyunda insanın hem iç hem dış dünyası bakımından yavaş yavaş kendi yolunu bulacaktır. Rönesans'ın din anlayışı. Reformasyon. İnsanın kendi iç dünyasında yeniyi arayan Rönesans felsefesi, yeni bir insan anlayışı yanında yeni bir din, yeni bir hukuk ve devlet anlayışı da getirmiştir. Yeni din anlayışı da en başta reformasyon ya da reform denilen büyük din akımında kendisini gerçekleştirmiştir. Reformasyon, antik felsefe geleneklerinin yeniden doğması yanında Rönesans'ın en büyük olaylarından biridir. Hatta bazı kültür tarihçileri Rönesans'ın bu din akımı yüzünden doğmuş olduğunu bile ileri sürmüşlerdir. Bu saf aşırı, çünkü Rönesans yeni bir hayat duygusunun doğmasıdır. Yeni bir din anlayışını dile getiren reformasyon da bu duygunun bir ürünüdür. Onun çerçevesinde önemli bir yeri olan bir olaydır. Reformasyonun bir Rönesans fenomeni olduğunu ilk bakışta şunlardan anlayabiliriz. Onda da Orta Çağ Kilisesi'ne, bu kilisenin resmi felsefesi olan Skolastik'e karşı bir tepki vardır. Eski kiliseyi aşıp yeni bir kilise getirmek ister. Onda da asla, yani ilk Hristiyanlığa dönmek isteyişini buluruz. Bunun içinde Orta Çağ Kilisesi'nin bozup değiştirdiği Hristiyan inançlarını orijinal biçimleriyle yeniden kurmaya çalışır. O da antik düşünürlerin düşüncelerini kaynaktan devşirmek ister. Bundan dolayı da bunları Orta Çağ'ın eklentilerinden temizlemeye çalışır. Reformasyonun getirdiği yeni din anlayışına geçmeden önce bu akımın tarihi üzerine birkaç söz söyleyelim. Hristiyanlık dünyasında Katoliklik ile Ortodoksluk yanında üçüncü büyük ayrılık olan Protestanlığı yaratacak süreci Alman rahibi Martin Luther başlatmıştır. 1483-1576 arası. Reformasyonun başlamasının dış nedeni Luther'in 1517 yılında Wittenberg Kilisesi'nin kapısına astığı ünlü 95 tezidir. Bu tezlerinde Luther, Katolik Kilisesi'nin bir sapıtmasını, para karşılığında günah bağışlama belgeleri satmasını şiddetle yarıyordu. Böyle bir yergi ile başlayan bu din akımı, sonra hemen bütün Avrupa'yı bir yıkıntıya çeviren 30 yıl savaşlarını doğuracaktır. Luther'in attığı bu adım, zaten ağzına kadar dolu olan bir bardağı taşırtan son damla olmuştur. Çünkü o sıralarda Katolik Kilisesi'ne karşı genel bir hoşnutsuzluk her yanı kaplamış bulunuyordu. Kilise artık gerçek bir inanın temsilcisi sayılmıyordu. Katolik Kilisesi o arada pek çok dışlaşmış, bozulmuş, pek çok dünya ve politika işleriyle uğraşır olmuştu. İşte bu yüzden özellikle dinde tesellilerini arayan alt tabakalarda belirsiz bir özleyiş belirmişti. Kilisenin bu soysuzlaşmış haliyle aracılığı yapamadığına inanılıyordu. Onun için de inanın sağladığı avuncu insan kendisinde aramaya, bunu kendi başına bulmaya girişmişti. Bu belli belirsiz özleyişi de en başta Orta Çağ'dan geçip Reformasyon'un başladığı günlere çok canlı olarak ulaşan mistik görüşler destekleyip beslemişlerdir. Kiliseden umudunu kesip kendi içine dönen bir din davranışının mistisizme dayanmak istemesi de doğaldır. Çünkü mistisizm ilkesi bakımından bir iç dindarlığı, bir gönül dindarlığıdır. Sözü edilen gelişme hiçbir Avrupa ülkesinde Almanya'daki geniş ölçüsüyle kendisini gösterememiştir. Üstelik bu ülkede daha reformasyon başlamadan önce de Alman mistiklerinin düşünceleri sessizce gönülleri kaplamış bulunuyordu. Nitekim sonra reformasyonda, hiç olmazsa başlangıçta, bütün hızını bu mistisizmden alacak, başlıca düşüncelerini bu kaynaktan devşirecektir. Onun için reformasyonun başlıca kaynağı Alman mistisizmidir denilebilir. Bu mistisizmin kökleri de Orta Çağ'dadır ve bu bütün öteki mistik çağırlar gibi onun da kaynağı yeni Platonculuktur. Evrenin içindeki bütün var olanlarla birlikte tek varlığın özünden fışkırmış olduğu emanatio tasavvuru yeni Platonculuğun ana görüşüdür. İnsan da Tanrı'nın özünden türemiştir. Onunla aynı özdendir. Dolayısıyla insan Tanrı'yı kendisinde bulabilir. Her türlü mistiğin temeli olan bu öğreti daha pek erkenden Hristiyanlığa da sokulmuş, bütün Orta Çağ boyunca canlı kalmış, skolastiğin yanı sıra kimi vakit açık, kimi vakitte kapalı ve gizli bir akım olarak sürüp gitmişti. Tanrı'yı doğrudan doğruya kendi içinde aradığı için kilisenin aracılığını reddeden bu gönül dindarlığı, zaman zaman Hristiyan doğmasının sınırlarını aşan coşkunluk ve taşkınlıkları yüzünden kovuşturmaya uğramış, şurada burada ancak yeraltı akımı olarak yaşayabilmişti. Orta Çağ sonlarına doğru Alman mistisizmine en güzel anlatımını Meister Eckhart, doğumu 1260 yılı sıralarında, ölümü 1327'dir, vermiştir. Ona göre Hristiyan dininin doğruları, skolastiğin bilimleştirmiş olduğu doğmalarda değil, inanan gönüllerin derinliklerinde yatar. Salt doğruluk insanın kendindedir. Kilisenin doğmaları ile törenlerinde değildir. Bilmek, bilen ile bilinenin özce bir olmalarıdır. Bilginlerin en yükseği olan Tanrı'yı bilme, evrenin bu özü ile ruhun birleşmesidir. İnsan Tanrı'yı ancak Tanrı kendisinde, kendi içinde ise bilebilir. Tanrı ile insanın özdeşliğine dayanan bu bilgi anlayışında insan bir küçük tanrı, mikroteostur. Bundan dolayı bütün bilmeceler insanda çözülebilir. Ruh, Tanrı'yı bildiği ölçüde tanrıdır. Tanrı olduğu ölçüde de Tanrı'yı bilir. Ancak ruhun metafizik yapısında saklı olan bu bilgi, bir düşünce bilgisi, bilginlerin bilgisi değildir. Bu anlatılmaz bir görü, yani intuitio'dur. Bizim kendimizde Tanrı'yı görmemizdir. Tanrı'nın bizim içimizde kendi kendisini görmesidir. Bir küçük Tanrı olan insan, Tanrı'dan daha çok bir şey olmak isterse, Tanrı'dan bütün varlıkların bu ana özünden kopar, insanın günah yüzünden düşmesi bundan olmuştur. Onun için insan benliğinden geçmelidir. Kişiliğini Tanrı'da eritmelidir. Bireyliğini ortadan kaldırmalıdır. İşte bu idealist panteizm, yani Tanrı'nın ideal bir varlık olarak bütün var olanlara yayılmış bulunduğu düşüncesi, dış dünyayı iç dünyaya çeviren, Tanrı'yı bir iç görüde kavrayan bu anlayış, Alman mistisizminin ana özelliğidir.